Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope'dan herkese merhaba. Ben Efe Kan. Doğa Üründül ile birlikte bugün ikili oyunda Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasıyla geride kalan Fenerbahçe-Beko Anadolu-Efes karşılaşmasını değerlendireceğiz. Ve sezonun 3'te 1'lik bölüm geride kalmışken çetin bir playoff yarışı var. Ona da göz atacağız. Nasılsın Doğa abi?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim abi. Zaten hep temsilcilerimizle başlıyoruz. Bu sefer direkt rakip oldular ve sezonun ilk İstanbul derbisini geride bıraktık. Güzeldi bir maç oldu bence.
Sezonun iyi maçlarından biri de.
Yüksek skorlu, keyifli bir maç oldu ve karşılıklı serilerin de çok fazla olduğu bir maçtı. Ve Fenerbahçe 84-89 mağlup olarak Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve böylece sadece 3 galibiyette ve 16. sırada bulunuyor. Anadolu Efes de üst üste 4. galibiyetini alarak 6-6 dereceye geldi ve 10. sırada playoff'a da aslında yani zaten girmesini bekliyorduk ama konum olarak da göz kırpmış oldu tekrar. CSK'nın hemen arkasında. Abi sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Fenerbahçe yine 11 sayı önde girdiği bir son çeyreği 31 sayı yiyerek kaybetti. Ve en son da yine takımın dağıldığını gördük. Yani Pierre-Henry'nin Booker'a attığı aleyüp topundan Veseli'nin yaptığı kolay 5. faule kadar. Hani takımı yine en sonda dağıldığını gördük ve bu tablo değişmiyor. Çoğu kişi için hem bu işi profesyonel gözle takip eden hem de Fenerbahçeli olan kişiler için Fenerbahçe'nin bu durumunun ana sorumlusu Şaşa Djordjevic ki maç sonunda protestolar da vardı. Ama ben maç sonu özelinde de sormak istiyorum. Yani Fenerbahçe bu kadar çok maç sonunda mağlubiyet yaşarken Djordjevic'in değil katkısı belki de zararını gördük. Ana sorumlu Djordjevic mi diyerek başlayayım.
Yani şimdi Panathinaikos maçı vardı. Real Madrid maçı vardı. Hani sıradan gidersek. Hı hı. Bunların hepsini son hatta son topta kaybetti Fenerbahçe aslında. Son bir dakikada maçları verdi. Bu maçta da aslında neredeyse son iki dakikada.
Barcelona
maçı aynen. Barcelona maçı da var. Hani neredeyse son iki dakikada maçı verdi Fenerbahçe gene. Maçı verdi diyorum çünkü aslında maçı kontrol ediyordu. Maçta bir kontrolü vardı Fenerbahçe'nin. Yani Anadolu Efes bir ikinci yarının sonunda bir üçüncü çeyreğin başında yakalamıştı. Tekrar fark açtı. 8 sayıya kadar tekrar çıkardı bir ara. Yani hatta pas atarken dedin ya karşılıklı seriler oldu. Aslında iki takım aynı anda benzer bir yani aynı anda karşılıklı olarak sayılar atmadılar. Yani iki takım da çeşitli seriler yakaladı maç içinde sürekli olarak. Ve Efes'in serisi maça galibiyet yani galibiyet uzanan bir seri oldu. Şimdi burada direkt Djordjevic'i suçlayabiliriz. Bu çok kolay bir yol. Yani direkt Djordjevic'i suçlayabiliriz. Çünkü niye suçlayabiliriz? Şimdi Djordjevic baktığın zaman bu takımda iyi şutör kim diyoruz? Hep söylüyoruz seninle birlikte. Hep konuştuğumuz şey. Şimdi Pierre-Henry'i sayabiliriz. Pardon, Deschamps-Pierre'i sayabiliriz. İyi şutör olarak. Nando De Colo, EuroLeague tarihinin en iyi şutörlerinden bir tanesi. Guduric keza öyle. Şimdi bakıyorum istatistiklere. Nando De Colo 5'te 1.
Bu arada devam eden bir trend.
Evet evet.
Yani De Colo bir son 4-5 maçtır çok
CSK kötü. CSK maçı hariç bak. CSK maçı standart sapma oldu.
Hatta sana sezon İstatistiğini de söyleyeyim tabii abi. %30.
Yani De Colo'dan bahsediyorsun ya. %30 zaten.
%30 ve son 5 haftada iyice düştü bu oran. Dediğin gibi ya ortalaması 4'te 1, 5'te 1. Yani ya Fenerbahçe işte kazansa kaybetse bu böyle.
Aynen Djordjevic aslında suçlayacağımız nokta burada. Yani De Colo gibi elit bir skorer %30'u üçlük atıyorsa bu şunu gösterir. Hiç maç izleme. Sadece istatistik kağıdına bak. Hiç maçları izleme. Gidip tribünde takip etme, televizyona hiç bakma. Sadece istatistiğe bak. %30'a De Colo'nun şut atmış. Şunu çok net gösteriyor. Fenerbahçe spacing sorunu. Ya spacing alan açamıyorlar ya. Ve maçı izlediğin zaman da, yani bu istatistik dışında maçı izlediğin noktada da şunu görüyorsun. Topu getiren oyuncu dışarıda, dört tane oyuncu içeride Fenerbahçe'den ya da bir tanesi gene dışarı doğru bir böyle bir sahte koşu yapıyor. Topsuz çıkışı yapıyor. Geri kalan Anadolu Efes'li oyuncuların hepsi içeride. Çünkü zaten Pierre Henry'yi boş bırakıyorsun. Yani bir adım mesafeli savunabiliyorsun onu. Şut verebiliyorsun onu. Spacing hiçbir şekilde yaratamıyorsun bu sefer. Herkes içeride, 10 kişi içeride. Bu Dekolo nasıl üretecek? Bu sefer Dekolo'yu üretmek istediğin zaman... Ya hadi Dekolo da Guduric nasıl üretecek? 8'de 1 ile oynadı ya Guduric maçı. Guduric formsuz. Tamam, bunu bir kenara koyalım. Sakatlıktan döndüğünden beri kenar hareketlerinde belli başlı problemler var. Bunu da kabul ediyoruz. Yani, tamam ama... 8'de birlikte bir oyuncu değil yani Guduric. Baktığın evet. zaman. Hiçbir şekilde oyuna dahil edemiyor. Biz 2 hafta önce, geçen hafta yayın yapamadık. Benim küçük bir rahatsızlığım oldu. Melih Mahmutoğlu'nu devreye sokman gerekiyor. Belli noktalarda. Melih inanılmaz formsuz gene. 5 dakikada 0 sayı çıktı. Bir tane düşük denemesi var.
Ki belki de Melih yerine Şeymus'u tercih etmeliydi. Milli takım yani. Tercihinde.
Evet.
Ya bu arada abi mesela Guduric'in de 8 üçlük denemiş olması da bir problem bence. Sadece Guduric'in yüzdesi ve genel formsuzluğu değil problem.
Evet.
Bunu hatta Polonara ile birlikte soracağım. Seninle yayından önce de baktık. Yani geçen sene %40'ın üzerinde üçlük atan bir Polonara bu sene %30'un altında atıyor.
Bu arada %40 üçlüğü de hemen sana küçük parantez açayım. Maç başına 4 üçlük deneyerek %40'la atıyor.
Ki Fenerbahçe'de de üçlük deniyor. Evet. Bu anlamda bir değişim yok. Ama Polonara ve Guduric'in yalnızca şutu atarken yani pozisyonu bitirirken kullanıldığını görüyoruz ki çok daha özellikli oyuncular. Polonara belki yarı sahada yaratabilecek bir oyuncu değil. Daha çok açık alanda etkili bir isim ve topsuz oyunda etkili bir isim. Ama Guduric yani bu takım oyun kurucu problemi varken ve Dekolo bu baskıda hani geçtiğimiz yıllardaki kadar iyi kaldıramazken top kayıpları ya da çok sıkıntı yaşıyor. Çok düşük skorda kaldığı maçlarda gördük. Yani orada bir problem var.
Evet.
Ve Guduric hiç kullanılmıyor. Yani üzerine bir çizilen bir plan yok. Yani mesela hiç Guduric üzerinden, Guduric'in işte sola penetresi güçlüdür. Yeri geldiğinde geriye çekip step back'ini atabilir. Orta mesafeden de üçlükten de. Yani her türlü ayak hareketine sahip bir isim.
Guduric'in şut tehdidi, Guduric'in içeri girip bitirdiği toplara da sebep olabilir.
Aynen.
Aslına bakarsan onun için bir spacing oluşturman gerekiyor.
Ve Polonara'nın da Guduric'in de hatta birebir topu bırakmak dışında Deschampierre'in de asla hücumda kullanılmadığını ve en verimli şekilde kullanılmadığını, üzerine bir set çizilmediğini görürsen Pierre Yerny'e falan gelmiyorum zaten. Hani ona zaten yok. Ama hani o nispeten daha zayıf
ama
olduğu için.
Ama herhangi bir oyuncuya set görüyor musun?
Yok. Yok.
Yani herhangi bir set görmüyoruz.
Tabii yani. Ona varıyor o durum zaten.
Ya aslına bakarsın. Yani o kadar set yok ki. Hani Şayok büyük ihtimal Ergin Atan maçtan önce önlem aldı. Dekolo'yu önlem aldı. İşte dedi onun skorer hani Dekolo'nun arka arka seri yakalamamasını istediler. Çünkü Dekolo seri yakaladığı zaman Euroleague'in en tehlikeli skorerlerinden bir tanesi. Büyük ihtimal Yan Veseli'nin yani elektriği verecek o smaçla bitirmesine müsaade etmek istemedi. Hani baktığımız zaman bu savunmalarında bir zaafı olacaktı. Bir yerlerden boşluk çıkarıp bir belli başlı bir savunma şeyi yaratması gerekiyordu. O da Şayok'u aslında bıraktı. Baktığın zaman. Bırakılmış Şayok da bu arada çok iyi maç çıkardı. Yani şu ana kadarki en iyi maçını oynadı.
CSK maçıyla birlikte.
Ha evet evet. Aynen
en iyi
öyle.
İki maçından biri. 4'te 4 üçlük Fenerbahçe'de pek görmeye aynen alışmadığımız bir durum bu sezon. Bu arada Henry son iç saha maçında bu çift maç deplasman haftasından önce Milano maçında yuhalanmıştı tribünler evet tarafından. Yani bir tepki görmüştü. O da 10 sayı, 5 rebound, 4 asist, 4 top çalma, 1 blokla ve en önemlisi de bütün bu istatistiklerin de ortaya koyduğu bir enerjiyle aslında bence verilebilecek en iyi cevabı sahada verdi ve o da Polonara, yani kullanılamayan oyuncu penceresinden hep Polonara konuşuluyor ama bence Pierre Henry'nin de en az onun kadar konuşulması lazım yani.
Yalnız Pierre Henry'nin gene maçta aslında kullanımı yanlış. Şimdi Pierre Henry dediğimiz adam 7 tane üçlük dener mi?
İki tane ikili.
İki tane ikili üçlük denen.
Bir
tane
abi, bilmiyorum senin de dikkatini çekti mi? 4-5 pozisyonda mesela ilk yarıda biraz daha koşmaya çalıştı Fenerbahçe. Hatta ben şaşırdım. Bir iki tane hızlı hücumda mesela Dekolo bir vurup hemen Guduric'i açtı. İşte Pierre'in zaten açık sahada.
Evet, zaten
takımın sürükleyicisi ve Guduric de mesela pozisyonu bulur bulmaz yani NBA vari bir şekilde direkt üçlükleri gönderdi. İkinci yarıda ise 3-4 kez şeyi gördüm. Pierre-Henry topu mesela rebound sekti topu aldı. Böyle yapıyor. Sakin yapıyor. Ama vesete sete
şey mi geçiyor? Ben maçı bir kere televizyondan izledim. Bir kere Euroleague PES'ten izledim. Çünkü Euroleague PES'te reklamı gitmiyorlar. O zaman molalarda konuşmaları duyabiliyorsun. George'a bir şey diyor. Sen bu verdiğin örneği 3. çeyrekte veriyorsun değil mi?
3-4 ya ikinci yarı.
Tamam aynen. George'a bir şey diyor. Tempoyu düşürün diyor. Koşmaya gerek yok. Tempoyu düşürün. İşte,
yani. Henry'nin böyle yaptığını görmek şey
ama değil. Zaten o zaman Henry'yi niye oynatıyorsun?
Organik değil aynen ya,
o
öyle.
O zaman Henry'nin hiçbir faydası olmuyor.
Aynen öyle.
Yani çok saçma sapan bir duruma geldi. Ya biz her hafta artık Fenerbahçe konuşuyoruz. Yani Fenerbahçe'yi çok ağır eleştiriyoruz. Bence ya ben ilk sana sorayım. Sence çözüm ne?
Abi
Georgievich'ten çıkılmalı mı? Yani vazgeçilmeli mi bu sevdadan yoksa Georgievich'e süre verilmeli mi? Ya Kokoşko da çok kötü başlamıştı ama takım bir şey oynamak istiyordu. Ya Kokoşko basketbolunu izliyordum Fenerbahçe. Takım koşmak istiyor. Şimdi koştuğun basketbolda hata payın çok düşük. O pası doğru isme vermen gerekiyor. Doğru isme verdiğin ölçüde skor üretiyorsun koştuğun basketbolda. Şimdi Georgievich'in ki kötü başlamasının sebebi Kokoşko o basketbolu tam olarak takım içselleştirememişti.
Kadro daha zayıftı.
Yani.
Bence hani, daha zayıf.
Ya ama bu kadro da şimdi Georgievich'in kadrosu değil.
Bu kadro daha iyi bence.
Ya Polonaro yüzünden diyorsun değil mi?
Yo, Henry de.
Abi düşüneyim bakayım.
Henry,
yani,
Polonaro.
Yani ikna edebilirsin. Biraz tartışsak ikna olur mu ya?
Yani Booker... Bir şey abi yok Booker, da bence.
Bak Booker hiç konuşmadık ya. Abi haftalardır Booker konuşuyoruz. 12 maç oldu. 12 maçtır Yan Veseli Booker ikilisiyle başlıyor. İlk 5. 28-25 dakika arasında süre veriyor Booker'a. Ki bir tane maçta galiba bir 10-19 dakika vermiş. CSK maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu sevdadan da vazgeçmesi lazım.
Şimdi ya da en azından abi, bunu görev gibi başında, yapmaması
ya
lazım.
Evet. Ya maçların başında şimdi yumruk indirir genelde koçlar. İşte sert beşle başlar. Mesela bu Obradoviç çok sık yapar. Ahmet Düveroğlu ile başlardı. Ahmet Veseli, Kalinic, işte Sulukas çıkardı. Yanına bir tane Datome koyardı. 5 tane şey, Sulukas'ı saymıyor, 4 tane size'lı oyuncu. Hani ne o mesaj veriyor. Maçın başında hani burada sayı bulamayacaksınız mesajını veriyorsun aslında. İyi de Booker'ın yanından oyuncular vızır vızır ya. Şeyi görmüşsün.
Hiç kalamıyor kısa karşısında.
Ya ikinci çeyrekte bir pozisyonu var Booker'ın. Ya sana yazacaktım hatta da unuttum son maçın heyecanına daldım atladım onu. Şimdi savunma seti işte tepe perdesi geldi. Larkin'de top. Aynen Larkin'de top. Boboa'yı şey yapacak o seti biliyoruz yani. Larkin topu taşıyor Boboa perdeden çıkıyor boş şutu buluyor atıyor. Ya ikilik atıyor ya üçlük atıyor. Şimdi burada switch yapması gerekiyor. Larkin'e işte Larkin'in oyuncusu guard kod soruyor. Booker üzerine switch gelmesi gerekiyor. Booker çıktı, perdeyi aldı. İşte perdeciyle birlikte Booker çıktı. Larkin Booker'ı bulmayı bekliyordu karşıdan. Booker'ın kafası karıştı. Booker derine indi bu sefer. Larkin boş şuta gitti. Larkin'in bile kafası karıştı. Çünkü ya bu seviyelerde olmayan bir savunma hatası bu. Normalde oyuncuda kalır. Larkin ne yapacağını bilemedi bu sefer. Larkin pota yöneldi. Boş şut mu buldu ya da şey indirdi. Tibor Plyce indirdi galiba. Maçın
sonunda da ikisi tepede kaldığında Larkin
aynı
en kritik sayılardan birini buldu. Ki solundan hani herkes geçeceğini biliyordu. Geçişini izledik ve sayı oldu. Yani o açıdan Booker'ın zaten ayak hızı konusunda yani kısa karşısında kalamama problemi
tamam,
olacağı bir sürpriz
değil.
Değil.
O zaman ne yapman lazım abi? Larkin'le kim eşleşmesi lazım? Kalabiliyor. Polonara kalabiliyor.
Polonara kalabilir. Veseli kalabilir.
Hadi Veseli orada foul problemi var.
Aynen doğru.
Polonara kalıyor ama. Aynen. Yani Polonara'yı koyman lazım ya önüne. Abi ben bu kadar muhafazakar olduğunu ya biliyordum. Sırbistan milli takımında gördük. Daha kulüp takımlarında da gördük hani Georgievich'in ama aşırı tutucu. Yani hiçbir şekilde oyunundan taviz vermiyor ve bu takım bir ışık da vermiyor.
Evet. Bence geçen seneki takım da o dönemde ışık vermiyordu.
Ya bence
ama
biliyordu abi.
Kokoşkov'un CV'si daha vaatkardı Georgievich'e göre. Georgievich de biraz hani zaten bu bekleniyordu. Ama bir görelim diye bakılmıştı.
Ama geçen seneki takım ne oynadı biliniyordu Fenerbahçe'nin. Yani geçen sene takım koşmak istiyordu. Koşarken top kayıpları geliyordu. O top kayıpları düştüğü noktada Fenerbahçe zaten yani Final Four neredeyse takımına döndü. Birkaç eklemesi olsaydı kadronun belki Final Four yapacaktı yani o kadar.
Abi bu noktada aslında senin başladığın nokta ile ilgili bir sorum olacaktı. Hani Georgievich'i hedef göstermek kolay kısım ve çözüm ne? Bu noktada aslında Fenerbahçe'de yönetimsel sıkıntılar da var. Ve bu maç sonunda yönetim kurulunda basketbol şubesinden sorumlu Sertaç Komşuoğlu'nun iki taraftarla gerginliği oldu. Bunu maça giden insanlar da
medyada... Niye gerginliği olmuş biliyor musun?
Yani bu karşılıklı, karşılıklı atışma gibi anladım ben. Ya hem görüntü öyle gözüküyor. Şimdi görüntüyü nerede gördüğümü hatırlamıyorum ama hem de...
Neticede yöneticiyle bir taraftarın kavga edeceği bir ortam. Yani yönetici tribünde mi maçı izliyor?
Yani yok. Ya böyle tam galiba o bench'ten, kenardan daha doğrusu soyunma odasından çıkılan kısımda köşede taraftarlar hani atıyorum Veseli çıkarken eline çakabilecek mesafede. İki tane taraftar var. Sertaç Komşuoğlu da sağda ama sahanın dışında.
Orada öyle bir hikaye oldu.
Yani öyle gördüm ben görüntüde. Ve bir gerginlik olmuş.
Şimdi toplumun deşarj olması gereken noktalardan bir tanesi tribünler ya aslında işin özü. Adam dolar euro olmuş kaç. Adamın bir dolu sıkıntısı var, problem var. Hani sarılabileceği bir şey var Fenerbahçesi. Adamın Fenerbahçesi de yıllarca alışmış Obradoviç, Kokoşkov gayet net iyi oynayan takımlar görmeye. Adam buradan da gol yiyince, artık buradan da hayal kırıklığına uğrayınca ya küfrediyor abi, yapacak bir şey yok. Bu yöneticinin buna cevap vermemesi lazım ya, çok saçma olmuş yani.
Evet bence de ama hani sana sormak istediğim bu sorumluluğun ne kadarı Gerardini ve yönetimi basketbola bakış açısına ait.
Sen şimdi bana Gerardini pası atıyorsun.
Evet abi ama sadece Gerardini de değil.
Biz
yani,
bir aydır Gerardini konuşuyoruz abi. Gerardini nerede?
Bence sadece Gerardini de değil. Yani yönetimin basketbola bakış açısı ve bunu hani ya aleni şekilde ya da dolaylı şekilde gösterişi de çok kötü. Yani biz basketbola eskiden verilen değeri vermiyoruz. Yani şey kafası. Basketbola harcanan para yerine bir tane sol bek olsaydı futbolda şampiyonduk kafasının taraftara da basketbol kamuoyuna da...
Ama para harcanmadı diyebilir misin ya bu kadroya?
Para değil bence mevzu.
İlgi ve alaka mı diyorsun? İlgi. Yani daha ilgisiyle ilgili mi?
Yani bunu somut anlatmak zor ama şunu çok net hissediliyor bence. Fenerbahçe yönetimi basketbola sadece bütçe küçülmedi. Yani oradan beklenti ve oraya verilen önem de küçüldü bütçeyle orantılı şekilde. Yani o açıdan hani bu daha uzun bir konu. Efes'e de geçelim.
Ya ama neticede Obradov ya
sadece
kısa,
evet. Onların payı ne kadar? Yani sağ dışının payı ne kadarı sormak istiyorum. Sonra da zaten Efes'e sahip
şimdi söyleyeyim
döneriz.
Yüzde verirsem %60 Gerardini, %30 koç, %10 da oyuncular. Niye %60 Gerardini? Ya koçun gideceğini, Kokoşkov'un gideceğini biz seninle özel sohbetlerimizde diyorduk ki Ali Deniz'le aynı şekilde NBA programı yapıyoruz. Perşembeki inşallah sen de konuk olacaksın. Ya bu Kokoşkov gidecek herhalde demeye başladık. Adam bir ay sonra gitti. Ya hiç mi bir planın olmaz?
Aynen.
Ya bana ya Kokoşkov ben yöneticiyken gelip dese ki ya ben gitmeyeceğim abi tamam sakin yani, falan dese bile arkadan bir B planı düşünürüm yani.
Ki geçen seneden beri gerginlik olduğu söyleniyordu. Yani geçen senenin sonunda...
Kokoşkov'un zaten NBA'li bir ilişkisi var. Phoenix Suns'ta o DeAndre Ayton draft edildiği zamanında koçuydu.
Hani ilk Avrupalı koç.
İlk Avrupalı koç baktığın zaman.
Tek hatta hala.
Tek
evet. O açıdan veya Erdem Can'da nasıl bir ölçme değerlendirme yapıldı onu hala bilmiyoruz. Yani
Erdem Can olsa bundan daha iyi olurdu.
Ne açıdan yetersiz görüldü? Neden Erdem Can yerine Georgevich tercih edildi? Hani bu futbolda da çok benzer bir durum olduğu için şu an Emre Belezoğlu, Vitor Pereira üzerinden.
Abi Erdem Can'la
yani bu ölçme değerlendirmeyi
Erdem Can bence daha net hak ediyordu Emre'ye.
Evet ya tabii yani sonuçta Emre çaylak ya yani koç olarak çaylaktı.
Ama Erdem Can yani hani lise Obradoviç, üniversite Kokoşkov hadi ya da tam tersi
yani. Evet o açıdan yani en azından keşke açıklansaydı. Yani Erdem Can bizim için çok değerli. Şu yönlerden zaten göz önünde bulundurdu.
Bu arada kamuoyunda Erdem Can'ı bekliyordu aslında kamuoyunda.
Evet.
Baktığın zaman. Ya Fenerbahçe'de herkes kimle konuşsak ya Erdem Can gelecek işte. Hani hem Obradoviç için işte basketbol okulundan geçti hem şeyden hem Erdem Can. Kişisel olarak da çok değerli bir adam. Zaten değersiz olsa Utah Jazz'a gidip o tarz bir şey
ve
yapmaz.
Ve yani tırnağıyla kazıya kazıya orada tercih edilmesi çok önemli bir şey. Yıllarca davet edilmesi çok önemli. Orayı gördü. Burada zaten dediğin gibi en önemli koçların yanında stajını yaptı, tezini verdi.
Ya staj bile değil yani o koşuların direkt şeydi yani. İkinci adamı.
Aynen.
O yani açıdan... neyse vallahi 20 dakika Fenerbahçe konuşuyor. Evet. Sürekli Fenerbahçe konuşuyor. Haftaya konuşmayız artık ya.
Fenerbahçe'den çıkalım abi. Evet. Biraz daha pozitif tarafa geçelim. Abi sana Anadolu Efes'in 3 maç üstte kazan dedim ya. son 4 maçtaki istatistiklerini söyleyeceğim.
Evet.
90 sayı, 88 sayı, 98 sayı, 89 sayı attı. Ama daha önemlisi bence bu 4 maçta hani Efes'le ilgili bizim hep baz aldığımız 3 parametre var ya. Üçlük ve yüzdeyle birlikte asist ve top kaybı. Bu 4 maçta 11,5 üçlük atıyorlar maç başına. Ve %35-40 bandında yüzdesi. 20.25 asist ve bunu sadece 10,5 top kaybıyla yapıyorlar. Yani özetle Efes beklediğimiz ivmeyi yakaladı mı, eski Efes'e döndü mü diyebilir miyiz artık bu 4 maçtan sonra?
Ya biz bunu bekliyorduk daha önce konuştuğumuz zaman. Hatta 2 hafta önceki yayında dedik ki Efes 2 maçını da kazanır. Fenerbahçe 2 maçını da kaybeder. Zalgiris'e bile kaybeder. Yani hiç, çünkü hiçbir şey vermiyor, ışık vermiyor. Şimdi Efes'teki bu Koç Ergin Ataman'ın da sürekli söylediği bir şey var. Biz guardların yaratıcılığı üzerinden bir üretim yapıyoruz. Belli bir sayı potansiyelimiz var. O sayı potansiyeline ulaştığımız noktada zaten hiçbir takım bizi Euroleague'de yakalayamaz. Ya bu kadar iyi bir sayı potansiyeli olan guard rotasyonu var mı Euroleague'de herhangi bir takımda? Yok. Baktığın zaman Larkin, Misic, Simon, Boboa saydığın zaman
Elia Bryant da.
Elia Bryant da aynen öyle.
Tam verimli kullanılamıyor.
Aynen öyle. Saydığın noktada zaten apayrı bir takıma geliyor. Şimdi senin sonra da gelirsek Efes eskiye döndü ama burada bir soru işareti var. Şimdi eski Efes'in asıl temel noktası Mitz için performansıydı. Mitz için takım içindeki skorer kimliği de değil, Mitz için gerektiği noktada skorer kimliği, gerektiği noktada takımı oynatmasıydı. Gerektiği noktada Larkin'i bütün şeyler veriliyordu, izinler veriliyordu. Larkin zaten maçı bitiriyordu. Maç sonunda genellikle Larkin'le bitiriyorlardı. Ama Misic o ilk 3 çeyrekte çok iyi getiriyordu takımı. Ve takımı formda getiriyordu. Yani Moerman'ı formda getiriyordu. Dunstan'ı formda getiriyordu. Simon zaten her zaman formda bir oyuncu. Simon'u bir şekilde formda, yani top paylaşıyordu. Sıcak eli buluyordu. Şimdi bu sezonki Misic'in performansı çok dalgalı. Yani Misic bu senin söylediğin galibiyet ve mağlubiyetlerdi. Yani bu sonuçta Olympiakos, Monaco, Fenerbahçe maçlarında 3 galibiyet aldıkları maça baktığın noktada ki çok pardon 4, aynen 3 galibiyet aldı maça baktığın zaman bir maçta 19 attı, 5 asist yaptı, 1 top kaybı yaptı. O Olympiakos maçı zaten iyi diyoruz. Onu buraya parantez için iyi oynadı maç. İkinci maça bakıyorsun Monaco maçı 6 sayıda kaldı. Kötü maçtı.
Aynen.
Yani hiç giremedi maça.
Geçen haftayı Boboa götürdü zaten.
Geçen hafta zaten bu ki Euroleague'de de en değerli oyuncu.
Bir önceki hafta ha, oldu evet, tabii aynen. Gerçi.
Fenerbahçe maçına bakıyorsun bu haftaki. 14'te 4 saha içi isabeti. 14'te 4. Bak 28-29 dakika 14'te 4 saha içi isabeti. Ama hepsinden vahimi 3 asiste 6 top kaybı yaptı.
6 top kaybı.
Misic. Ve bu 6 top kaybını da 3... dördüncü çeyreğin başıydı altı top kaybına ulaşmıştı Misic.
Son yani giren iki üçlü de son çeyrekte geldi.
Son çeyrekte.
Yani belki takım o ivmeyi yakalamasa o da, o da gelmeyecekti. Yani, yani bu arada yani Misic de
senin soruna gelirsem sonra devam edersen bu takım geçen yılki Efes değil.
Evet.
Larkin'in daha çok performansına ihtiyaç duyan bir Efes oldu. Ama şimdi Larkin'in performansına ihtiyaç duyduğun noktada şöyle bir sıkıntı var. Larkin patlayıcılık üzerinden oynuyor. Misic fizik üzerinden oynuyor. Şimdi patlayıcılık üzerinden oynayan bir oyuncunun performansı takıma yansıdığı zaman takım da dengesiz hale getirebiliyor. Ama Misic'in o fizik üzerinden, yani Euroleague'deki en fizikli guard Misic. Bir numara baktığın zaman. Misic'den daha fizikli guard düşünebiliyor musun?
Kalates'le.
Kalates sayarsın. Aynen. Yani birlikte kapışırlar. Ama Misic gene bile.
Ama Misic daha iyisi.
Daha hızlı olduğu için daha atletik duruyor.
Aynen.
Ona.
Çok Kalates daha
Şimdi senin patlayıcılık üzerine oynayan bir oyuncunla bunun yerine fundamental ve atletizm üzerine oynayan işte bu yani Mitz için kimyasının takıma yansıması daha faydalı oluyor takıma. Çünkü Larkin'in patlayıcılığı zaten son çeyrekte işi bitiren patlayıcılık. O son çeyreğe kadar takım birini taşıması gerekiyor. Şimdi 4 çeyrek boyunca Larkin patlayıcılığıyla oynadığın noktada Efes ya kazanıyor ya kaybedecek takım haline geliyor. Dengesiz bir takım oluyor kimyasının birini. Ondan bu yılki Efes bize daha farklı, daha talepkar değil geçen yıla göre, geçen şampiyon kadrosuna göre bir şekilde Mitz için tekrar devreye girmesi gerekiyor. 6 top kaybı acayip saçma bir istatistik.
Katılıyorum abi sana. Larkin de bu arada yani 12'de 8 sağ içiyle 25 sayı 7 asist yaptı. Milli takımda da hafta sonu benzer bir istatistikle çok iyi bir maç çıkardı ve Larkin çok duygusal, çok duygularını da yansıtan bir oyuncu olduğu için Larkin sahada iyi olduğu zaman, yani kafaca iyi olduğu zaman onu hissedebiliyorsun ve aslında görüyorsun da. Performansına hemen yansıyor. Ve abi Mitsic'le ilgili bence çok doğru bir noktaya değindin. Çünkü Mitsic sadece son maçta böyle değil. Dediğin gibi mesela Monaco maçı daha etkisizdi. Veya istatistik olarak baktığında mesela işte 14 sayı, 4 rebound, 5 asist mesela. Bunu yapmış olduğunu görüyorsun. Ama baktığın zaman kaçta kaç attığına, sahadaki vücut diline, o şutları nasıl tercih ettiğine, top kayıplarına diyorsun ki Mitsic bizim bildiğimiz geçtiğimiz sezonki Mitsic değil. Ki çok iyi başlamıştı.
32-34 de başladı ya.
Evet, çok başladı. Çok skorer başlamıştı. Ama hani en önemli problem bence Mitsic ne olursa olsun hani Larkin'in yapabildiklerini yapan daha fizikli ama aynı zamanda akil oyuncuydu yani takımın yöneten oyuncuydu. Şimdi onu kaybetmiş gibi hani Mitsic çok ve yaptığı tercihlerde de çok sıkıntı var.
Onu
ve
çok bu, zorluyor. Mitsic hiçbir zaman oyunu zorlamaz.
Karar mekanizmasının bu kadar teklediğini az görüyorduk. Ve mesela Mitsic'in özellikle hani benim spesifik Mitsic'in probleminin sembolize olduğunu düşündüğüm an hani böyle mesela hücum tıkandığında Mitsic topu alıyor, açılıyor böyle. Atıyorum o esnada Moerman bir kısayı sırtına almış.
Evet.
Ona indirmek yerine mesela açıyor kendi birebir oynamak için. Hani zannediyorsun ki hani güzel bir ritim yakalayıp ondan sonra ya kendi yaratacak
ya
etrafına yaratacak. Sonra Mitsic mesela bir kere vurup iki kere vurup topu onun hani klasik bir hareketi var ya böyle bacak arasına atıp böyle sola geriye çekerek üçlük atıyor. El üstü bir üçlük deniyor yani düşük eforlu. El üstü bir üçlük sanki hani benim buna hakkım var. Yani ben geçen seneden bunu hak ettim
kredi
ve atabilirim yani. Aynen. Yani kendi kredisini kendi vermiş gibi bir durum da var. Hani çok hani dramatikleştirmeye gerek yok ama dediğin gibi Mitsic Larkin dengesi üzerinden Mitsic'in geçtiğimiz sezonki o akil adamlığı henüz temsil etmediği ve biraz daha ritme ihtiyaç olduğu.
Sezon içinde şu anda 4 asiste karşılık 3.5 top kaybı yapıyor Mitsic'e.
Evet. Çok vahim. Orada o akil adamlığı da görev adamı olarak taşıyan Tibor Pleiss var.
Evet.
Ve şey artık Tibor Pleiss'in
gibi ya. İlk
maçın ilk sayısı.
İlk sayısı.
Shane Larkin veya Mitsic kim başladıysa maça onunla ikili oyunda uzak ikilik bir de.
Evet.
Üçlük değil, orta mesafe değil. Uzak ikilik. Tam böyle üçlüğün bir adım önünden attı orta mesafeler artık şey gibi oldu.
İmza hareketi.
Yani o girince şeyde orta vardı, Efes maçı başladı diyorsun.
Orada 3 Fenerbahçe'sinin Veseli'nin alüp'ü vardır. Evet. Meşhurdur o da.
Aynen.
İlk oyun Veseli alüp. Yani o Sulukas.
Artık şey gibi oldu Efes maçlarında. Hani hava atışıyla değil de Plyce'ın o şutunun girmesiyle.
Evet. Taraftar da Efes maçı.
Aynen. O 17 sayıyla oynadı yine ve verimli üstlük yüzdeli şekilde ve çok istikrarlı bir katkısı var sene başından beri.
Evet.
Küçük bir Plyce parantezi de açalım dedim.
Ya Plyce'ın şimdi oyununda şöyle bir sıkıntı vardı. Plyce savunmada bir yani savunmada konumlandıramıyorsun çünkü yanından vızır vızır geçiyordu Euroleague kartları. Yani herhangi bir elit seviye kart hızlı ilk adım olan bütün kartlar geçiyor. Ama bu ülke Efes Bryant'ın, Eli Bryant'ın eklenmesiyle birlikte biraz daha switch yapıyor. Bazı anlarda da yapmıyor. Bu birazcık Tibor Pleiss'in işine geldi savunmada. Çünkü Bryant bir şekilde kalıyor. Mesela switch yaptılar. Ahmet Düveroğlu, Pleiss de oyundaydı. Ahmet'le şey kaldı. Bryant kaldı. Ahmet itemedi Bryant'ı.
İtemedi şey.
Dışa çıktı.
Dışarı mı çıkardı? Dışa çıkardı. Sonra da sayı olmadı o pozisyon.
Evet. Yani baktığın zaman.
Aynen.
Hani o kadar. Çünkü o savunmayı toparladığın noktada Pleiss'tan hücumda ciddi katkı alabiliyorsun. Ve o katkı ben Pleiss gibi çalışkan oyuncuların katkı alması Efes'e ekstra görüyorum.
Bir de enerjisi de çok düzgün
çok
bir oyuncu.
Ya. Çok pozitif. Çok enerjili.
Çok esprili. Evet. Düzgün. Yani hakikaten çok düzgün bir oyuncu. Efes'te de bence bu sene bu hani dağılmaması ve geminin bir şekilde alabora olmadan yoluna devam etmesinde Pleiss'in payı çok büyük. Çünkü sene başından beri Moerman da öyle. İkisi istikrarı koruyor ama Moerman her zaman istatistik adına veya parkeye o kadar ama yansıtamıyor.
Ya Moerman'ın çabasını görmek bir ekstra şey veriyor takıma da ya enerji veriyor. Moerman çünkü çabalıyor.
Evet.
Bir şeyler uğraşıyor. Switch'te uygun.
Konsantre olduğu çok hisse yani. Singleton'ın tam tersi. Hani.
Ama bu maç Singleton'ın da kötü değildi ya.
Singleton abi son sana onu söyleyeyim ve playoff'a bakalım. Olumsuz kısmı da çok uzatmayalım.
Evet.
Bari bir takımı olumlu konuşmuş olalım. İki pozisyonda bir Singleton'ın Veseli'yi kaçırdığı son periyotta ve Veseli'nin çembere kadar gidip smaç bastı pozisyon Ergin Ataman'ın kenarda çıldırdığını gördük. Ha. Bir de sanırım ilk yarıda ya da üçüncü periyotta Petrusev bir tane soldan ya Guduric ya Dekolo'nun bir turnikesine çok hareketsiz kaldı. Ve onda da hemen tepkisini gördük Ergin Ataman'ın. Yani bu çemberi koruyamamanın Ergin Ataman nezdinde de en önemli sıkıntı olduğu, yani zaten doğal olarak çok net hissediliyor ve buna tahammülü de azalmış durumda. Efes için Mitsic'le birlikte, yani kısa rotasyonun tam verimine ulaşmasıyla birlikte ikinci problemi sezon başından beri devam eden uzun problemi. Sence ne kadar daha takviyesiz gidecek? Yani ne noktada bir takviye düşünüyor veya yapılma ihtimali var mı sence?
Yok, bence bir takviye gelecek Ocak ayı gibi gelir gibi düşünüyorum ben. Ocağa doğru.
Belki bir şeyi de görmek isterler.
Ya James Anderson 4 numaralı performansı hakikaten bir ekstra bir şey çıkabilir oradan. Ya ben umutluyum açıkçası.
Ki evet, onu da bir...
İlk Euroleague'in ilk haftası konuşmuştuk abi. James Anderson'ı bir dörtte denesek
falan. Evet, evet abi, onu sen sene başından beri söylüyorsun. Bence de iyi bir seçenek.
Evet.
Ya mesela Singleton forma girse ve Anderson...
Singleton geldiğinden beri 5 maç oluyor. Ya her sezon Singleton 5 maçı var. O 5 maç yani playoff'ta denk gelirse çok güzel oluyor. Final Four'da denk gelirse bakarsın bir şampiyonluk çıkarabiliyor. Ama yani denk gelmesi lazım. Hayalet Kesper biliyorsun bazen çocuk kılığına girip dolaşıyordu ya. Onun gibi.
Ama şeyi de hayal ettiriyor bence. Mesela 3 Bryant, 4 James Anderson, 4 Singleton mesela böyle hani o kadar ya, açık olur ki. Ve hani Bryant da fizikli.
Moerman da olur orada.
Moerman da olur, evet.
Çabasıyla.
Yani aynen. Muharman da olur. O zaman abi playoff resmine bir bakalım mı?
Keyifli, güzel.
Sezonun 3'te 1'lik bölümü geride kalırken şu anda tepede 2 İspanyol takımı Barcelona ve Real Madrid'in 10 galibiyet 2 mağlubiyetle zirvede olduğunu görüyoruz. 3. Olympiakos da 10. Anadolu Efes şu an 2 galibiyet ayırıyor. Ve 3 tane 8 galibiyetli, 4 tane de 7 galibiyetli takım var şu anda.
Yani bir kümelenme var aslında.
Ve 3-8 galibiyetli takımlar sırasıyla Olympiakos, Olimpia Milan, Zenit. 7 galibiyetli takımlar da devam ediyorum sıraya. Unix Kazan, Maccabi Tel Aviv, Asvel, CSK. Bu resme baktığın zaman ki bu hafta da bir sürü takım birbiriyle oynadı. Evet. Mesela Olympiakos, Olimpia Milan'ın deplasmanda 72-93 etkileyici bir galibiyette mağlup etti.
Abi o ilk çeyrek izledin mi maçı? İlk çeyrek abi, inanılmaz. İnanılmaz ya. Yani şey de enteresan o ilk çeyrekte. Onu bence atlamamak lazım ki konuşulurken arada ciddi kaynayan bir istatistik o. Ya ilk çeyrekte Olympiakos çılgın başladı. 8'de 7 üçlükle başladı. Fark çıktı bir ara 15 sayı mı ne çıktı bir anda. Ama ilk çeyrek sonunda skora bakıyorsun 25-30.
Bir maçta bu arada Tyler Dorsey bir maçta daha yapmıştı bunu. Hani orada takım gibi değil de Dorsey bir maça acayip başlamıştı.
Maçı hatırlamadım ya, kusura bakmasın.
Ben
de hatırlıyorum onu. Böyle
ben de hatırlamıyorum.
Yandan, forvetten sürekli gidip bir de forvetten üçlük atıyordu.
Ya yani zaten maçı da böyle 32 sayıyla falan bitirmişti. Çok etkili başlamıştı.
Yani ben haftanın en keyifli maçları. Yani ilk çeyreği haftanın en keyifli maçı. Hatta ilk yarısı haftanın en keyifli maçlarından biriydi.
Bu playoff resmine bakınca ilk gözüne çarpanlar ne abi?
Ya bir kere ya ilk 8'de mesela Unix tam çok ekstra şu anda. Hani bir kazandı gerçekten o playoff şeyine tutundu. Biz sezon öncesi projeksiyonda kazanı 10'a mı yazmıştık? 10'a yazmıştık abi. 10'a mı 11'e mi öyle bir şey yazmıştık.
Bir tık daha geri olabilir ama.
Ya playoff'a böyle ucu ucuna kaçıracak gibi yazmıştık ki ben hala o fikirdim. Çünkü ya kazanın kadroya baktığın zaman şimdi bir şeyler vaat ediyor. Hani bu belli bir noktaya kadar geliyor. Çünkü Mario Hezonja dediğin adam delirdiği noktada 25 sayı çıkarıyor bir şekilde cebinden. Ama o 25 sayıyı takıma zarar verip mi çıkaracak? Takım bütün ritimden koparıp mı çıkaracak? Yoksa takımla birlikte o 25 sayı mı çıkaracak? Zaten aslında kazanın sezon resmi bizim için baktığında. Diğer bir yandan beni kazanla ilgili etkileyen şey koçun denemeleri. Şimdi belli başlı denemeler yapılıyor kazanda. Şimdi mesela Fenerbahçe'de eleştirdik ya, yani sürekli niye Devin Booker, Jan Vesely başlıyorsun diye. Burada kazanda şeyi çok iyi dengeliyor. Mesela OJ Mayo ikinci beşten getiriyor onu. Şimdi OJ Mayo tecrübeli bir NBA oyuncusu. Çin Ligi'ndeydi, geldi falan filan. İyi oynadı. Birazcık parladığı an onu oyunda tutuyor. 15 dakikaları çıkarıyor. Eğer ciddi anlamda geriye giderse çıkarıyor oyuna. Hiçbir şekilde uzatmıyor. Mesela bu iyi bir coaching hamlesi. Diğer tarafta Tonya Cekir'i. Şimdi Tonya Cekir'i Euroleague takımlarının birçoğunu aslında yazarsın. Yani 10. adam, 9. adam olarak hatta bazılarında ya Anadolu Efes'e gelse
mesela belki Efes'e uyabilir.
Uyabilecek nitelikte bir oyuncu baktığın zaman Cekir'i. Onu keza bazı maçlarda ilk 5 başlatıyor. Maç içindeki tercihlere göre bazı maçlarda kenardan getiriyor. Savunmayı sertleştirmesi, daha sert bir savunma yapacağı zaman Cekeri mesela kesin kenardan getiriyor. O çok doğru bir hamle baktığın zaman. Ki zaten kurtuluşları, ya bu galibiyet serileri yakalamaları coaching'e başladı. Yani yapmıyordu. Ya Kenan'a işte boş üçlük yaratmaktı tek oyun. Hezonya'ya da topu emanet ediyor. Ama şimdi o hamleleri yaptığın noktada zaten geri dönüyor kazan. Çünkü bir nüvesi var takım ya. Yani o iskelete baktığın zaman net olarak Euroleague'de ilk 10 yapabilecek, hatta ya playoff bile yapabilecek bir takım aslında. Yani 9-10
orayı tutunabilecek mi ben de merak ediyorum ama şey kısmı...
Abi Hezonya hakikaten... soldan oraya tutunamaz. Bak ben açık söyleyeyim. Ya, tutunamazsın abi. Çünkü takımın üzerinde bir oyun oynamaya çalışıyor. Ya o onun hikaye 50 kere Kankur'u anlattı yayınlarda, biz de söylüyorum. Yani biliyorsun Messi Barcelona'da oynarken diyorlar, yani İspanya'da işte Messi'nin maçına gittim mi diyorlar. Messi benim maçıma gelsin diyor. Yani böyle bir ego. Yani şimdi bu egoyu kazan atmosferine oturttuğu zaman çok apayrı. Yani o takımı zorlayan bir ego.
Ben kazana baktığımda şunu düşünüyorum. Lorenzo Brown İyi bir sezon geçiriyor. Son maçlarda iyice formda. Bu arada son 7 maçın 6'sını kazandı. Evet. Yani 7 galibiyetin 6'sı son 7 maçta geldi. Isaiah Cannon iyi sezon geçiriyor. OJ Mayo hani o potansiyelini gösteriyor.
Yani yapması gerekeni yapıyor.
Hezonya da zaten Hezonya. Hani bu 4 oyuncu takımın yaratıcısı gibi düşünürsek mesela John Brown iyi bir tamamlayıcı.
Kesinlikle.
Konya Cekiri iyi bir
John
tamamlayıcı.
John Brown diyecektim sana ya, aynen.
Evet. Voronsevic iyi bir tamamlayıcı. Şimdi yani ne kadar olacak, nasıl performans gösterecek bilmiyoruz ama Yanis Tima'yı aldılar. Bu Marco Sipusu mesela az süre buluyor ama o da akıllı bir guard. Hani böyle tamamlayıcı ya oyuncuları da... Sipusu'ya
pozisyon yaratırsa %40'la zaten üçlük atıyor. Yani oradaki üçlük şey... Ya Hezonya'nın boşalttığı o %25'lerle üçlük atmayı takım içinde bir şekilde hallediyorlar yani. İşte OCM %40'la atıyor. Dediğin gibi Sipusu %44'la atıyor, %45'la atıyor.
O açıdan bu takım hani Perasovic'in Larkin ve Darius Adams... değil mi?
Evet.
Hani o enerji, o yeşil ışıkta bu yaratıcı isimleri kullandığı bir düzen bana makul geliyor. Yani bu takımın tavanı yüksek ama ya, o takımın sistemi de
ama
çok iyiydi.
Ama tavanı gene Hezonya belirlemiyor mu ya?
Final Four'u. Aa, bence takımın en önemli oyuncusu Isaiah Cannon ya.
Bence de. Ve Isaiah Cannon'ın %40'la üçlük attığı her maçı kazanıyorlar. Ona pozisyon yaratıp.
Ya bu arada son 3 maçta 12 üçlük ortalamayla oynuyorlar. Evet. İki kere kulüp rekoru kırdılar ve %43'le atıyorlar. Evet. Hatta %43.9 yani neredeyse 44'le atıyorlar.
Ve bu istatistiği aslında mesela Alba Berlin maçında Hezonya'ya rağmen yaptılar. 7-1'le oynamıştı Hezonya.
Aynen doğru. O açıdan...
Yani sonuç olarak yani kazan playoff yapar. Ya yani şey playoff'un 9-10 arasına gidip gelecek. Tutunmaya çalışacaktır oraya. Hezonya ne kadar takıma inanıyor o birazcık soru işareti. Yani o takıma inancı devam ederse, takımı biraz da oynatırsa, topu elinden doğru noktalarda çıkarırsa, boştaki arkadaşını görmeye başlarsa bu takımın playoff şansı var. Ama Hezonya kendini oynamaya başladığı nokta bu takımın playoff şansı yok. Ben kendim performansına hakkında üzülüyorum bu arada yani. Bazı maçlarda da mesela kaybettikleri birkaç maçta da kendinin performansı Hezonya'nın egoistine gitti yani.
Lorenzo Brown da iyi sezon geçiriyor. O da.
Evet. Bir de size'lı kalabiliyorlar ya sahada. Size'lı kalmak çok önemli.
Lorenzo Brown 5.2 asist ortalamayla oynuyor ya.
Ama zaten onu yani 2 numarayı hiç kullanmıyor ya. Hep 1 numaradan oynatıyor. Hep oyun kurucudan.
Geçtiğimiz sezon yakından gördüğümüz için.
Biraz şaşırıyorsun ha. Yani. Ama niye Lorenzo Brown Kızılyıldız'da da gayet net yani, oynuyordu yani.
Potansiyeli olan bir oyuncu da. Ne istikrarlı bir şekilde Euroleague'de ana gard olması.
Ya bu takım zaten istikrarsızlar takımı.
Ordusu yani. Abi o zaman istikrarlılar ordusu bir takımla istersen kapatalım yani. Olympiakos sen de en güzel maçlardan biriydi dedin ki gerçekten yani bu haftanın en güzel maçıydı.
Ya ilk yarısı. Milan çünkü çok fark açıldı.
Evet çok falan. Fark açıldı. Ya bu arada
gene bir ara Muchacho oyuna girdiğinde gene yakaladılar ya şu çeyrekte biliyorsun yani. Bir anda böyle Milan delirdi ama sonra hiç olmadı.
Evet bir de Milan'ın da üst üste 3. mağlubiyeti oldu bu.
Evet biz övdük.
Fenerbahçe maçından sonra üst üste 3 mağlubiyet. Abi Olympiakos'la ilgili bir istatistikle topu sana atacağım. Bence Olympiakos'u özetleyen istatistik bu. İlk 12 hafta itibariyle asist top kaybı oranında ligin birincisi Olympiakos.
Evet.
Olympiakos sistemi çok belli. kimlerin ana parça olduğu, kimlerin tamamlayıcı olduğu çok belli. Aslında Euroleague'de başarılı olmanın formüllerini, dersini iyi çalışmış şekilde çok iyi uygulayan bir takım. Olympiakos şu an 3. sırada. Ciddi ciddi bir Final Four adayı diyebilir miyiz artık Olympiakos için? Yoksa orada değiller mi sence?
Ya şimdi Final Four konuşmak bence erken şu an için. Hani bunu Real Madrid için konuşabiliriz.
Şey için söylüyorum, yani projeksiyon olarak.
Evet
yani.
Evet, net.
O potansiyelleri var mı yani?
Kesinlikle var. Ki zaten senin pas attığın yerden devam edeyim. Bu 12 maçta Tyler Dorsey, Mustafa Fall, Papa Nikolaou, Pirintezis, Vezenkov, Volkap. Yani 5. Yani bu şekilde. Aynı 5'le çıktılar. Hiç değiştirmiyor. Bu çok ekstra bir şey.
Evet.
Ya bu takımın nasıl bir aslında kafa yapısında olduğunu da gösteriyor.
Bu ya çekirdek kadro gerçekten çok istikrarlı şekilde oynuyor.
Yani Dorsey, Mustafa Fall, işte bir daha sayalım, Papa Nikolaou, Vezenkov, Thomas Volkap. Volkap da çok iyi oturdu bu arada. Yani ya üçlükleri çok iyi isabet değil, %25 de oynuyor ama oyun aklı olarak tam oturdu oraya Olympiakos'a. Şimdi savunmayı hallediyorlar. Mustafa Fall üzerine zaten potayı karartıyorlar. Şimdi Mustafa Fall burada iki Türk takımdan birinde olsa çok mutlu olurduk açıkçası. Çünkü savunmayı gerçekten karartmak gerekiyor. Pot altı net karartıyorlar. Tyler Dorsey üzerinden skorer. Tyler Dorsey şu an Euroleague'in en iyi skorerlerinden bir tanesi. Ekobo ile birlikte.
Bence de.
Net en iyi skorer hatta. Bence ve hatta daha bile verimli üretiyor. Çünkü %46 üçlükle üretiyor, %45 ikilikle üretiyor. Onun şut tehdidi ki Milan maçında gördük. Yani delirdiği an Larkin performansı. Geçen yılki o şampiyon Efes'teki Larkin performansı. %104'te. Diğer tarafa bakıyorsun. Papa Nikolaou üzerine size'lı kalabiliyorsun kanatta. Bu çok önemli. Baktığın zaman. Çok ekstra. Sivice, her türlü sivice gelebiliyor. Vezenkov sen anlat. Yayın önce zaten sen söylüyordun.
Vezenkov abi tam böyle Bielitsa vari. Evet. Yani bu Euroleague'de aradığımız 4 numara performansını gösteriyor.
Zaten Volkap'ı da söyledik ya, akıl katıyor. Şimdi ikinci beşe getiriyor. Yani bu takımın ilk beşi böyle başladı. Oyun sıkıştı. Sulukas'ı getiriyor ikinci beşin lideri. Pirintezis ikinci beşin lider oyuncusu. Lider skorerlerinden bir tanesi. Mekisic.
Bundan da iyi katkı alıyorlar.
Çok iyi katkı alıyorlar ve ya bu oyuncu buradan giderken sakat diye bilinerek gitti.
Lorenzakis mesela son maç.
Aynen öyle, onu söyleyecektim.
Kahraman oluyor.
Yani ikinci beşten çok net katkı alıyorlar bu sefer. Yani ikinci beşi sahaya attık. Yani bütün görev dağılımları belli. Herkes ne oynayacağını biliyor. Ve bu görev dağılımları içinde de oyuncular mutlu ve oyuncular da maksimum verimde bunu uygulayabiliyorlar. Evet, bu Final Four formülü. Bunu devam ettirirlerse. Ama beni orada etkileyen şey Sulukas ve Printes'in sezonu, bakalım yani inşallah bu kadar sağlıklı devam edebilirler. Çünkü ikinci beş, yani ilk beşleri geriye düştüğü noktada Sulukas'ı kesin oynatıyor. Ve Sulukas üzerinden takım tekrar hücum motorunu çalıştırıp üretime geçiyor. Geçemediği noktada ne yapacaklar? Yani şimdi Sulukas'ın çok maç kaçırdığını biliriz biz. Sakatlık sıkıntısı olan bir oyuncu. Printes'i de biliriz. Dorsey hep bu keskinlikte oynayacak mı? Hani onlara
bence
karşı bir
nokta.
Evet, yani Dorsey onlara kritik. Karşı çözümü ne olacak?
Çünkü Dorsey hani bu takımın eli yüzü düzgün, derli toplu EuroLeague takımının dan bir üst seviye, hani şampiyonluk adayına çıkartan bence o Tyler Dorsey'nin çıldırma potansiyeli.
Ama şeyi de burada ekleyelim bence. Barzokas bu tür böyle görev dalının net olduğu takımlarda daima başarılı olmuş bir koçtur bu arada.
Evet. Ya orada Barzokas'ın başarılı olduğu kesin yani. Bu ki bu takım bir kısmı yani belli bir nüvesi geçtiğimiz sezondan geliyor ama neticede Tyler Dorsey yeni ekleme, evet. Thomas Volkap yeni ekleme ve bunların hemen adapte olduğunu görüyoruz takımın.
Ya artı Printes'i, Sulukas'ı ikinci beşten başlatmayı ikna etmek de çok kolay değil.
Ki onlardan hani yaşları oranında, enerjileri oranında, özellikle Printes için söylüyorum, gerekli katkıyı alıyorsun. Yeri geldiğinde atıyorum Sulukas, Tyler Dorsey'e bırakmayı biliyor, Printezis, Vezenkov'u bırakmayı biliyor sorumluluğu, sahneyi. Evet. O açıdan Olympiakos bence de şu ana kadar sezonun takımı Olympiakos bence.
Sana
potansiyelini oranla.
Bir istatistikle destek olayım. Printezis normalde biz 18-20 dakikalarını görmeye alıştık geçen, hatta eskiden 25 dakikalar oynuyordu. Şimdi artık 12 dakika oynuyor, 4 sayı üretiyor, tamam mı? O 4 sayının 3'ünü son çeyrekte üretiyor. Ve %60 isabetli üretiyor. Bu nasıl bir keskinlik ya? Aynen. Baktığın zaman. Yani net olarak artık hamle oyuncusu olmuş. Aynen. Ve onu kabul etmiş ve ona uygun bir setle oynuyor. Çünkü zaten Barzokas bu tür 4 numaraları da çok verimli kullanabiliyor.
Evet, katılıyorum abi. O zaman istersen önümüzdeki haftanın programını, yani bu haftanın artık programını söyleyip kapatalım. Bu hafta da Perşembe-Cuma maçları olacak, tek maç haftası. 2 Aralık Perşembe günü saat 8:45 geçe Fenerbahçe-Beko Monaco'yu konuk ediyor. Çok çok önemli bir maç. Yani artık Fenerbahçe 3 galibiyette playoff potasından uzaklaşmış gözüküyor. Oraya gelebilir mi? Zor gözüküyor ama en önemlisi de reaksiyon göstermek. Hani biz oyuncuların da koçun da reaksiyonu bence acayip önemli bu maçta. 3 Aralık Cuma günü de haftanın maçı diyebileceğimiz karşılaşmada saat 8:30'da Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı konuk edecek. Efes bu Sinan Erdem dönemini çok iyi atlattı. Yani toparlamasına çok yardımcı oldu. Bence Barcelona maçı da hani tam pastanın üstündeki
bir Kalates'in eksikliği. Şimdi Kalates Larkin Misic eşleşmesi olurdu. Ama orada bir eksiklik ve 2 ay, 3 ay civarı olmayacak oyuncu. Efes'in biraz da şansını arttırıyor maçla.
Bakalım, umarım iki temsilcimizin de İstanbul'da 2 galibiyet çıkardı. Bir hafta olur.
İnşallah.
O zaman tamam mıyız abi?
Bu arada Real Madrid Maccabi maçı da çok keyifli maç olacak.
Evet. O da çok kritik çünkü Maccabi
bir çıkış yakaladı, maç kaybettiler. Hani tekrar o çıkışı yakalamak...
Biz sendeliyor şu an. Real de çok iyi gidiyor. Galiba üst üste 5 galibiyette Real. 5 olması lazım.
Ya 6 maçta 5.
5 maçtır kazanıyor. Bakalım, evet, o maç da çok güzel hakikaten. O da öne çıkan maçlardan biri. O zaman kapatalım abi.
Tamam.
İkili oyundan bugünlük bu kadar. Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasının ardından tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.